Ayrım 10.
15 Şubat 2004 gecesi Kanal D'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında yapılan bu dehşetli açıklama için bakınız Hürriyet 16 Şubat 2004. Ve adım adım hayata geçirmektedir. Dördüncüsü, ABD'nin Haçlı Savaşı'nda Müslüman milletlere karşı ihanet görevi yapıyorlar. AKP kurulurken Hürriyet gazetesinde yayımlanan ilk programında Orta Doğu'da yıkılmakta olan Arap hanedanlarının yerini alarak ABD'ye hizmette bulunma misyonu açıkça belirtilmişti. Bu misyona bağlı olarak 2003 yılı baharında Türkiye'yi Amerikan ordusuna işgal ettirmeye kalkmışlardır. Savaş başladıktan sonra da AKP liderleri İran'a ve Suriye'ye karşı Amerika'nın yanında olduklarını birkaç kez ifade etmişlerdir. En önemlisi hem Abdullah Gül hem de Tayyip Erdoğan hükümetlerinin hükümet programına yazdıklarıdır. Kriz bölgelerine müdahale misyonunu üstlendiklerini bütün dünyaya ilan etmekten çekinmemişlerdir. Orta Doğu'daki biricik müttefikleri İsrail'dir. Bu hizmetleri karşılığında Tayyip Erdoğan, ABD gezisi sırasında Uluslararası Yahudi Örgütü JINSA'dan cesaret madalyası almıştır. Haçlı irticanın göğsündeki iman, ABD'ye olan imandır. AKP'nin Maliye Bakanı Una Kıta'nın hanımı, göğsünde ABD bayrağı ve başında türbanla dolaşmaktadır. Türban ile ABD bayrağı arasındaki ilişkiyi çok açık biçimde sergilemektedirler. Onların başına o türbanı taktıran da ABD'dir. Onları Cumhuriyet'in üstüne yürüten de ABD'dir. Artık Amerika'ya olan imanlarını bütün topluma böyle teşhir etmektedirler. Powell'ın halkı. Haçlı irticanın en önemli görevi ABD'nin ideolojik denetim ağını örmesidir. Tarikatlar, cemaatler, bir kısım imam hatip okulları, vakıflar, yeraltı örgütleri bu örgütlenmenin hizmetine sokulmuştur. Türkiye, şeyhler, müritler, mensuplar ülkesi haline getirilmektedir. 2004 yılı başında bir Nakşibendi şeyhinin cenaze töreninde Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan sarıklı kitle, mafya tarikat rejiminin artık olağan karşılanan manzarasıdır. Türban da Cumhuriyeti yıkacak kuvveti toplamanın aracı haline getirilmiştir. Aynı Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin askerlerinin mızraklarına Kur'an sayfalarını taktırması gibi bugün türban bir savaş hilesi olarak kullanılmaktadır. Arkada kalan yıllarda özellikle üniversite kapılarında örgütlü ve planlı bir kışkırtma hareketi sahnelenmiştir. SİHA'nın denetiminde olduğu bilinenler kalkışmanın hep merkezinde olmuşlardır. Geniş halk kitlelerinin tarikat ağı içinde denetim altına alınması ve devlet katındaki kadrolaşma aslında bir iç savaş hazırlığıdır. Önce barışçı yoldan kritik mevziler işgal edilecek ve milli devletin en zayıf anında nihai darbe kaçınılmaz olarak silahla indirilecektir. Silah hem dışarıdan emperyalizmin doğrudan güçleri tarafından kullanılacaktır hem de içeriden irtica ve bölücülük tarafından. 5. Bölüm. Mafyokrasinin kaosu denetleme araçları, vatansızlık ve anarşizm. 1. Anarşizmin serüveni. Saray soytarılığından küreselleşmenin kışkırtıcı ajanlığına. Mafyalaşan emperyalist kapitalist sistemin toplum üzerindeki ideolojik hegemonya araçları, merkezlerde ve özellikle şehir gençliği içinde kozmopolitizm ve anarşizmdir. Her sistem nizam ve disiplin ister. Yobazlık ve tarikatlar, emperyalist sistemin ezilen ülkeler halkını disiplin altına tutmasının geleneksel araçlarıdır. Ancak mafyalaşan sistem kaçınılmaz olarak bir kaos yaratmaktadır. Anarşizm ve vatansızlık, emperyalizmin kaosu ideolojik düzlemdeki kontrol araçlarıdır bugün. Yarattıkları kaosu, kaosun içinden yönetmektedirler. Kaos nasıl olsa vardır ve mafyalaşan sistem içinde önlenmesi mümkün değildir. Bu koşullarda o kaosu, emperyalizme itaatin ortamı olarak denetim altında tutmak, sistemin çözümü olmaktadır. Bütün değerlere sadakatsizlik, bütün ilişkilere vefasızlık, anarşizmin anayasasıdır. Bu anayasa, anarşiste bir tek değer bırakmıştır, ihanet. Anarşist fikir babaları, sahneye hep kahraman edasıyla çıkmış ve perdeyi hep kışkırtıcı ajan olarak kapatmışlardır. Tarihin anarşizme açık bıraktığı tek bir kapı vardır, provokasyon kapısı. Kahraman bir anarşist, eğer kahraman olmakta ısrar ederse, kahraman bir kışkırtıcı ajan olur. Bakuninlerin, Kropotkinlerin, Protonların ve diğer saray soytarılarının devlet düşmanlığı ve vatansızlığı bugün dünya merkezleri tarafından kışkırtılmakta ve piyasaya sürülmektedir. Anarşizm ve vatansızlık, ezilen ülkelerin gençliğini kendi milli devletlerini yıkma faaliyetine yöneltmek için elverişli bir alet olarak kullanılmaktadır. Küresel direniş ve sivil itaatsizlik aslında ABD emperyalizmine itaatin eylem biçimidir. Bu eylemler kesinlikle kendiliğinden değildir. Doğrudan doğruya süper NATO güdümlü gizli servisler tarafından planlanmakta ve örgütlenmektedir. Anarşizm, kendi milletine kurşun sıkmanın ideolojisi olarak küreselleşmenin amaçlarıyla tam uyum halindedir. Kumanda mekanizmasına tam itaat halindedir. Anarşizm ve vatansızlık bugün emperyalist mafyanın neoliberal ideolojisinin bir kolu konumundadır. Artık anarşizm, Beyaz Saray'ın bu kitabı adını veren terimle belirtecek olursak mafyokrasinin soytarısıdır. O nedenle anarşizmin serüvenini ve bugünkü işlevini incelemek, mafyokrasinin özellikle gençlik üzerindeki ideolojik hakimiyet araçlarından birini incelemek anlamına gelmektedir. 2. Anarşizm nedir? İdeoloji değil, doktrin. Anarşizm için ideoloji değil, doktrin kavramını vurgulayarak kullanıyoruz. Çünkü ideoloji sistemlere, dolayısıyla sınıflara aittir. İdeolojiler fikir adamları tarafından icat edilmez. Tarih içinde sistemlerle ve sınıflarla birlikte oluşur. İdeoloji, ait olduğu sistemin, ait olduğu sınıfın düşünce ve değerlerinin bütünüdür. Başka deyişle, ideolojiyi tarih yapar. Aydınlar ise, tarih içinde oluşan malzemeye şekil verirler. Aydının yaptığı iş, doğada bulunan altına biçim veren kuyumcunun yaptığı iş gibidir. Kuyumcu altını yaratamaz, ancak ona biçim verir. Bir toplumun üretici güçleri ile üretim ilişkileri, o toplumun üretim tarzını oluşturur. Her üretim tarzı, üst yapıda belli bir devlet örgütlenmesi ve ideolojiyle birlikte var olur. Hakim sınıf, toplum üzerindeki hegemonyasını, bu silahlı kurumları ve ideolojik hakimiyeti sayesinde sürdürür. Altyapısı ve üst yapısıyla bütün ilişkiler ve kurumlar, sistemi veya başka deyişle toplumsal ekonomik kuruluşu oluşturur. Anarşizm ideoloji değildir, çünkü anarşist bir sistem olamaz. Anarşizm, insanlığın yaşaması, üretim çarkının dönmesi, üretilenlerin dağılımı ve insan ihtiyaçlarını karşılaması için bir sistem sunmuyor. İdeoloji sisteme ve sınıfa aittir. Doktrin ise o doktrini ortaya atan fikir adamına aittir. İdeolojiyi toplumsal süreç yaratır, başka deyişle tarih yapar. Doktrini fikir adamı yaratır, kişiler yapar. Fikir adamları da kuşkusuz tarih sahnesindedirler ve ideolojilerin dışında değillerdir. Her doktrinin sınıfsal bir kaynağı vardır. Dolayısıyla her doktrinin dayandığı bir ideoloji vardır. Ama doktrin, tarih içinde oluşan ideolojinin kendisi değildir. Doktrin de kuşkusuz belli bir sistemin, belli bir sınıfın hizmetindedir. Belli bir ideolojinin de hizmetindedir. Ancak ideolojinin kendisi değildir. Anarşizm bir doktrin olarak hakim sisteme yamanmış, onun hakimiyet araçlarından biri olmuştur. Kuramayan yıkamaz. Anarşizm, insanlığa hiçbir olumlu vaatte bulunmuyor. Kurma ve yapma iddiasını reddediyor. Yalnızca yıkma iddiası taşıyor veya yalnızca yıkma çağrısında bulunuyor. Anarşizmin otorite düşmanlığı ve yıkıcılığı devrimcilik değildir. Devrimcilik yıkıcılık değil fakat kuruculuktur. Kuşkusuz devrim, köhnemiş olanı yıkar ama daha önemlisi yeniyi inşa etmesidir. Devrimin yıkma ve kurma eylemlerinde belirleyici olan kurmaktır. Başka deyişle yıkabilmek, kurabilmeye bağlıdır. Bu nedenle anarşizm yıkma çağrısı yapabilir ama bir sistemi yıkamaz. Ancak kurucular yıkabilirler. Kuramayacak olan yıkamaz. Yeni devleti kuramayacak olan eskiyen devleti yıkamaz. Eğer herhangi bir toplumsal güç yerine yeni bir sistem kuramayacaksa, var olan sistemi yıkamaz. Herhangi bir yıkma heveslisi eğer yeni bir toplumun kurucusu değilse, yıkma işleminde en küçük bir başarı kazanamaz, tersini sistemi güçlendirir. Toplum dağılmayı kabul etmez. Her toplum yaşamaktan yanadır ve yaşamaya devam edecektir. Ve her toplum kendi yaşamını devam ettirmeyi sağlayacak bir mecrada hareket eder ve ilerler. Kimi zaman bu mantığa uymayan, devrimci olmayan başıbozuk yıkım dönemleri yaşansa da, toplum kaçınılmaz olarak yaşamını sürdüreceği üretim ilişkilerini ve sistemi yeniden kuracak bir yapıcılığa yönelir. O nedenle her fetret devrini, yeni bir kuruluş dönemi izler. Kurucu olmayan yıkıcılar hayatla çarpışırlar ve hayata yenilerek sahneden çekilirler. Temel sınıflar yapıcı oldukları, yani var olan üretim ve hayat çarkının yerine yenisini koyabildikleri için eskiyen sistemi yıkabilmişlerdir. Onların yıkıcılığı yapıcı bir tasarıma sahip olmaktan kuvvet alır. Sistemi yıkabilmek için yenisini koyabilmek gerekir. Osmanlı Devleti'ni daha çıkan eşkıyalar veya Çerkez etemler değil, ancak Mustafa Kemaller yıkabilirdi. Çünkü Mustafa Kemaller yeni bir toplumun kurucularıydılar. Atatürk önderliğindeki toplum Osmanlı Devleti'ni yerine Cumhuriyeti koyduğu için yıkabilmiştir. Bugünkü küçük Amerika sistemini de yerleşik değerlere meydan okuyan başıbozuk takımı, marjinaller ve benzeri yıkamaz. Çünkü insanlar su içecek, ekmek yiyecek, santraller enerji üretecek, demir yolları, karayolları işleyecek, limanlardan gemiler kalkacak, mahkemeler yargı dağıtacak, tiyatro sahnelerinde oyunlar oynanacak, futbol maçları devam edecek ve benzerleri. Zaten devrim, bütün bu toplumsal işlevlerin büyük çoğunluk yararına yapılması için gerçekleşecektir. Toplum bir örgütlenmedir. İnsan toplumunun hayvan sürüsünden farkı buradadır. Toplum, o nedenle kendisini örgütlü olmaya ve yapıcılığa sigortalamıştır. Kuruculuğu ve örgütü reddedenler, toplumu reddetmiş olurlar. İnsan tekrar sürü halinde yaşamaya dönemeyeceği için, kurucu olmayanların arkasından gitmemiştir ve gitmez. Onların abartılı yıkıcı sloganları, vurkırdaki aşırılıkları toplumdan destek almaz. Toplum yalnız ve yalnız yeni toplumu kuracak bir yıkıcılığın çağrılarına cevap verir. O da eski sistemin yıkılmaya yüz tuttuğu koşullarda. Eğer toplum tarihsel olarak yeni bir sistemin eşiğine gelmemişse, devlet iktidarını yıksanız bile kuracağınız toplum yine aynı toplumdur. Pir Sultan Abdal Şah'ı kastederek İstanbul şehrinde ol sahip sultan, tacı devlet ile salınmalıdır diyordu. O çağda Osmanlı hanedanını yıkabilmeniz için bir başka feodal hanedana bağlanmanız gerekirdi. Feodal toplum çağını doldurmamıştı. Devrimci kurulacak toplum ve devleti hayal dünyasında değil toplumsal gerçeklik temelinde tasarlayabilir. Başka deyişle kurulacak toplum ancak ve ancak kurulabilecek toplumdur. Bu nedenle yalnız ve yalnız kurucular devrimcidir. Felsefe düzleminde bakarsanız, kurucu devrimci ile başıbozuk yıkıcı arasındaki cepheleşme, materyalizm ile idealizm arasındaki karşıtlığa da oturur. Kurma ve yapma ile ilgilenmeyen başıbozuklar, toplumun önüne imkansız yıkıcılığı koyarlar ve yıkmanın imkansızlığını kanıtlarlar. Anarşizmin idealizmi, dinlerin idealizminden daha aşırıdır. Çünkü dinler ne de olsa, bir üretim sistemi üzerinde yükselirler ve bu açıdan gerçeklik zeminine dayanırlar. Dinler, yeryüzünde oluşmuş bulunan efendi-kul ilişkisi gerçeğini, yani toplumun maddesini gökyüzüne taşırken idealizme dönüşürler. Anarşizmin ise gökyüzüne taşıdığı herhangi bir toplumsal sistem yoktur. Anarşizm sistemi reddettiği için toplumu da reddeder ve bu anlamda sanki toplumun dışında gökyüzünde oluşur. Bu açıdan gelmiş geçmiş en idealist doktrindir. Ancak bütün idealist akımlar gibi anarşizmin de ters yüz ettiği bir gerçek vardır. Anarşizmin dayandığı gerçek, dinler gibi hakim sınıfın varoluşu ve hükmetmesi gerçeği değil, hakim sınıfın yok oluşu ve artık hükmedemeyişi gerçeğidir. Yükselişin değil alçalışın doktrini. Anarşizmin yıkıcılığı, sistemleri temsil eden temel sınıflardan birinin uyguladığı şiddetle aynı şey değildir. Ne köle sahibi aristokrasi, ne feodal sınıf, ne burjuvazi, ne de işçi sınıfı kendisini otorite düşmanlığına ve yıkıcılığa adamıştır ve adayabilir. Bu sınıflar belli üretim ilişkileri temelinde ve belli üretici güçlerle birlikte var olurlar. Dolayısıyla belli toplumsal kuruluşları yani sistemleri temsil ederler. Bu temel sınıfların dağılmakta olan bir önceki sisteme ve hakim sınıfa karşı tavırları yıkıcıdır. Ancak bu yıkıcılık yeni bir sistemin gerekli kıldığı yapıcılıkla bütünleşir. O nedenle köle sahipleri dahil tarihin bütün hakim sınıfları yükseliş dönemlerinde ilerici bir rol oynamışlardır. Örneğin Yunan ve Roma uygarlığını köleci aristokrasi kurmuştur. Köle sahiplerinin, feodal beylerin, burjuvazinin ve işçi sınıfının temsil ettikleri sistem başlangıçta çökmekte olan sistemin içinden filizlenmiştir. Anarşizm ise herhangi bir sistemin içinden filizlenmez. Gelmekte olanı, geleceği, yeniyi ve ileriyi temsil etmez. Dikkat edilirse anarşizm, yükselişin değil, alçalışın doktrinidir. Yükselen sistemin süngüsü değil, alçalan sistemin kör baltasıdır. Çöken hakim sınıfların aleti. Anarşizm, 19. yüzyılda köhnemiş asilzadeliğin ve yok olan ortaçağ loncasının en umutsuz kesimleri arasında ortaya çıktı. Fakat yıkıcılığı nedeniyle devrimci akımın içine saklanabildi. Bu nedenle dönemin devrimcileri tarafından başlangıçta devrimci akım içindeki bir sapma gibi değerlendirildi. Oysa anarşizm, devrimci akım içindeki bir sapma değil, yıkılan feodalizmin curufudur, çamurudur. Anarşizmin yıkıcılığı kaçınılmaz olarak sistemin yıkıcılığına yamanır ve o sistem de yeni gelen sistem değil, eskiyen, çürümekte olan sistemdir. Anarşizm yükselen burjuvazinin veya geleceğin sınıfı olan proletaryanın yıkıcılığına değil, çırpınmakta olan feodal sınıfın son yıkıcı girişimlerine eklemlenir. Bütün siyasal akımlar tarih sahnesinde bir rol oynarlar. Roller verilidir, var olan tarih sahnesinin içindedir. Tutucusu da devrimcisi de o sahnenin içindedirler. Tutucu, var olan üretim ilişkilerini koruma rolünü oynamaktadır. Devrimci ise o sahneyi değiştirme görevini yapar. Ancak devrimci de o sahnededir, çünkü değiştireceği sahne orasıdır ve yeni gelecek üretim ilişkileri de o sahnede filizlenmektedir. Tutucunun ve devrimcinin aktif roller üstlendikleri, kendi beyinlerine, kendi sinir sistemlerine sahip oldukları bu sahnede anarşist kukla olarak yer alır. Anarşist, sistem kurmayı, yani tasarımı reddettiği için kendi beyni yoktur. Başkasının tasarımına, başkasının kumandasına bağlanmıştır. Örgütlenmeyi reddettiği için kendi sinir sistemi ve organları yoktur. Başkasının sinir sistemi ve organları onun iplerini oynatmaktadır. Anarşizm, siyasal doktrinler arasında kukla işlevi için üretilmiş biricik doktrindir. Hükmeden ile hükmedilen arasındaki ilişki, anarşizmle bir bağımlılık ilişkisi olmaktan çıkar, bir alet olma ilişkisine dönüşür. Bağımlı olanın yine de bir iradesi vardır. Anarşizm ise her türden iradeyi daha başından reddetmiştir ve o nedenle bir maşanın, bir çekicin, bir tornavidanın, bir baltanın, bir kerpetenin veya bir helal süpürgesinin işlevine sahiptir. Anarşizm, insanlığın bu serüveninde, şu veya bu tarihsel aşamada, tarih yapan temel sınıflardan birini temsil edemez ve etmemiştir. Anarşizm ne köle sahiplerinin, ne feodal beylerin, ne burjuvazinin, ne de işçi sınıfının ideolojisidir. Tarihi yapmadan tarihi yıkma olanağı bulunmadığı için, anarşizm tarihin ideolojik inşasının esas etkenleri arasında yer almaz. Ancak bir hakim sınıfın oyuncağı işlevini görür. Gerici safsata. Tarihi olarak yenilmiş ve hiçbir gelecek umudu olmayan sınıfların artıkları, benden sonra tufan düşüncesinin kucağına düşerler. İşte benden sonra tufan ruh halinin doktrini anarşizmdir. Ama anarşizmin öngördüğü tufan hiç olmayacaktır. Çünkü bir toplumun sistemsiz kalması, üretim çarkından, üretim ilişkilerinden yoksun kalması mümkün değildir. Hayatın sürmesi için yıkılan üretim ilişkilerinin yerini yeni üretim ilişkilerinin alması gerekir. O nedenle bir sistem ancak yenisi gelirken yıkılır. Yani kabuğun kırılması için o kabuğun içinde cücük olması gerekir. Cılk yumurtanın kabuğu kırılmaz. Yumurtanın içindeki cücük gelişip civciv olacak ve kabuğu zorlayacaktır ki o kabuk kırılsın. Civciv büyürken kabuk, yani sistem onu korumaktadır. Kabuk o sırada hayatın hizmetindedir. Ancak civcivin büyümesi için kabuğun kırılması gerektiği an, artık kabuğun kırılması kaçınılmaz olur. Sistemlerin yıkılması da böyledir. Yani hayatla karşı karşıya geldikleri zaman yıkılmaları kaçınılmaz olur. Ancak o yıkım yeni bir hayatın başıdır. Bu nedenle hiç kimse kendisini zorlayarak tufan yapamaz. Ve hiçbir tufan, birisi benden sonra tufan dedi diye kopmamıştır. O nedenle anarşizm tufan koparamaz. Tufan ancak o yeni üretim ilişkilerini temsil eden yükselen sınıfın tufanı olabilir. Doğadaki tufan nasıl doğal nedenlerle kopuyorsa, toplumsal tufanlar da toplumsal nedenlerden kaynaklanır. Toplumsal tufanlar genellikle yapıcılığa yönelik bir yıkıcılığı temsil ederler ve tarih sahnesinde estikten sonra yerini yeni sistemin huzur ve barışına terk ederler. Anarşizm, işte tarihin seyrindeki bu temel mantığa hiçbir yerde ve hiçbir anda uymadığı için gerici bir safsatadır. Anarşist doktrin bir safsatı olduğu için tarihin öznesi olan temel sınıfların ideolojisi olamaz. Soyut devlet düşmanlığının karşı devrimci karakteri. Tarihi sınıflar yapar. Sınıflar tarihi devlet olma mücadelesiyle ve devlet olarak yapar. Bu açıdan tarihin öznesi devlettir. Anarşizm soyut devlet düşmanlığıyla tarihin karşısına çıkar. Devlet üretim fazlasıyla ortaya çıktı ve üretim fazlasının bölüşümüne bekçilik eden örgüttür. Devlet ancak üretim fazlasına bekçiliği zorunlu kılan toplumsal ekonomik temelin ortadan kalkmasıyla söner. Yani üretim o kadar fazla olacak ki herkesin ihtiyacına yetecek ve üretilenleri bölüştürmek için silahı tekelini alan bir örgüte yani devlete ihtiyaç kalmayacak. Başka deyişle devlet ancak bolluk toplumunda ortadan kalkabilir. Üretim fazlası devletin oluşmasına neden oldu. Üretim fazlasının aşırıya varıp herkesin ihtiyacına yetecek noktaya varması ise devletin zeminini ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle sosyalizm döneminde de devlet olacaktır. Çünkü sosyalizm döneminde bölüşüm ilkesi hala emeğe göredir. Yani sosyalizmin kuruluşu sırasında da kapitalizmin bölüşüm ilkesi geçerlidir. Sosyalizm uzun bir tarihsel süreç içinde kapitalist mülkiyeti ortadan kaldırır ancak kapitalizmin emekçiye emeğine göre pay veren bölüşüm ilişkisini ortadan kaldırmaz. Herkese ihtiyacına göre pay verebilmek için herkese ihtiyacı kadar verecek üretimin olması gerekir. Bu nedenle bölüşüm sisteminin bekçiliği için gerekli olan devlet varlığını sürdürecektir. Ancak üretim herkesin ihtiyacına yetecek düzeye geldiği zaman devletin sönmesi şartları da oluşur. Tabii burada ihtiyacın tanımlanması meselesi de vardır. Bu yalnız ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir meseledir. Çünkü ihtiyacı aynı zamanda kültür belirliyor. Bolluk ekonomisi yanında yeni kültür ve yeni insan ve benzeri devletin sönüşünü getiren etkenlerdir. Felsefi planda bakarsak anarşizmin devleti ortadan kaldırma iddiası idealizmin doruğudur ve gericiliğin dibidir. Her yenilik, her devrim ancak devlet halinde örgütlenerek toplumu değiştirir. Devrim devlet kurmak içindir ve toplumu kurduğu devletle değiştirir. Bu nedenle anarşizmin soyut devlet düşmanlığı karşı devrimciliğin ifadesidir. En aşırı kendiliğindencilik. Anarşizm sisteme karşı olduğunu iddia eder. Ancak o sistemin yerine yeni bir sistem konmasına daha büyük bir şiddetle karşı çıkar. Yeniyi ve yeniyi getirecek olan örgütlenme ve otoriteyi reddettiği için kendiliğindencidir. Hatta gelmiş geçmiş en aşırı kendiliğindencilik anarşizmdir. Halkı bilinçlendirmenin biricik yöntemi olan öncünün kitlelere bilinç taşımasına karşı çıkar. Çünkü bir örgütlenme biçimi olan öncüyü reddeder. Bu nedenle halkın örgütlenmesine, halka önderlik edilmesine itiraz eder. Kendiliğinden halk hareketini kutsar.